Ayrım 68, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 625. Son sahnelere gelmişlerdi. Güneş tiyatro salonunun yüksek batı duvarını taçlandırıyordu. Yine bir itiş kakış ve şamata yaşandı. İmparatorluk kırmızısı giyen figüranlar mızraklarını çekip hırsızların gri deri zırhlarını kuşanmış figüranların üstüne yürüdüler. Onları siyah cübbesi hafifçe dalgalanan, büyü kullanıyormuş gibi gözükmesi için arkasından kırmızı ve turuncu simyasal dumanlar yükselen kalamak ses takip etti. Nihayet çığlıklar kesildi ama Dine'nin kulları ortadan kaldırıldı. Katledilen hırsızlar ve muhafızlar hep birlikte doğruldular, cübbelerini ve maskelerini taktılar, sonra da giderek büyüyen hayaletler korosuna katıldılar. Montgrain sahneye gelip Loke ile Sabeta'yı ayağa kaldırdı, birbirlerinden uzaklaştırdı ve aralarında durdu. ''Gölgeler Krallığı yok oldu'' dedi Montgrain. ''Güvenliğine hassasiyet duyan majesteleri seni uzaktan izlememi ve alıp getirmemi buyurdu. Görüyorum ki neredeyse tamam vazifen, sana bir dosta mal olmasına rağmen.''
''Bana ondan çok daha fazlasına mal oldu maalesef'' dedi Loke. ''Gelmeyeceğim seninle kalamak ses, ne şimdi ne de asla.''
''Hayatın değil sana, ait hükmetmen gereken milyonlarca ruha. Tahta geçmen barışlarını alır sağlama. Ölmen yahut gönül eğlendirmektense sürükler onları isyana ve iç savaşa. Taht ne kadar seninse sen de o kadar onunsun, unutma.''
''Ama Dine'' dedi Loke. ''O ölmeli Aurin ve sen hükmetmelisin. Ya bul kılıcını kaldıracak kuvveti ya da bir efsunla ben bitireyim işini. Her halükarda anlatacaklarımla gireceksin babanın gözüne ve yaşamıyor benimle çalışacak hiç kimse.''
Loke kılıcını eline aldı, Sabeta'ya uzun uzun baktı ve silahı tekrar sahneye attı. ''İsteyemezsin benden bunu.''
''İstemiyor, gösteriyorum yolunu'' dedi Montgrain onun önünde eğilerek. ''Sen yapamazsan büyüm getir onun sonunu.''
''Dur büyücü.'' Sabeta adamın yanından geçti ve Loki'nin ellerini tuttu. ''Görüyorum ki seni karşıma çıkaran güçler diyarım olduğu kadar kumpas kurmuş sana da. Metin ol aşkım, sensin tek sevgilim. Zira ve bir başkasına tanımayacağım asla. Bırak son ve ölümcül bir kelam edelim dürüstçe. Krallığım artık yok ve devralınmayı bekler seninki de. Aman ona iyi davran.''
''Mutsuzca hükmedeceğim'' dedi Loke. ''Tek mutluluğum saklı sende ve o da gelip geçici işte. Sonrası sade vazife.'' ''Dur da öğreteyim sana vazifeyi aşkım. İşte kendime vazifem.'' Sabeta yeniden bir hançer çekip havaya kaldırdı.
''Ben gölgeler kraliçesi Amadine. Kaderim kendi avuçlarımda. Beni kurtaracak ya da batıracak erkek daha gelmemiştir dünyaya.''
Genç kız hançeri sol kolu ile göğsünün arasına soktu ve yavaşça öne devrilerek Loke'ye onu yakalaması, sonra da dizlerinin üstüne yatırması için bol bol zaman verdi. Hıçkıra hıçkıra ağlamak kolaydı. Sabeta'nın kendini bıçaklamış gibi yapması bile Loke'nin gözlerinin gerisine nehirler koymak için yeterliydi. Ve delikanlı bu hali oyunculuk zannedilip hayranlık uyandırır mı diye merak etti. Genç kızı sıkıca tutarak salladı ve Montgrain'in ciddi durgun bakışları altında ağlamayı sürdürdü. Sonunda onu bıraktı. Sabeta ayağa kalktı ve aheste bir zarafetle onu bekleyen fantasma sırasına kadar yürüdü. Genç kızı birer nedim gibi karşılayan ölüler onu pelerinlerin ve maskelerin en süslüleriyle gizlediler. Loke kendini toparlayıp ayağa kalktı ve Montgrain'e doğru döndü. ''Tahta çıktığımda'' dedi, ''babamın tüm bağışlarından mahrum bırakılacaksın. Adından ve makamından olacaksın. Terim pelden ve gözlerimin gördüğü her yerden sürgün edileceksin.''
''Öyle olsun prensim.''
Montgrain uzandı ve Loke'nin omuzlarına mevkiini gösteren altın bir zincir bıraktı. Bunu tacı izledi.
''Yeter ki dön benimle geri.''
''Tahta çıkan yol uzanır dümdüz dönemeçsizce'' dedi Loke. ''Beni kahreden bu son dönemeç haricinde geleceğim seninle.''
Fantazmalar iki muazzam saf halinde birbirlerinden ayrıldı ve tahtında kıpırdamaksızın oturan Silvanus'u açığa çıkardı. Loki üç adım gerisindeki Moncrain'le beraber ona doğru yavaşça yürüdü. En sonunda da Silvanus'un önünde diz çöküp boynunu büktü.
7. Kısım. Birkaç kalp atışı boyunca salona derin bir sessizlik hükmetti. Loki itaatkâr bir pozda diz çökerken en yakındaki iki fantasma cübbeleriyle maskelerini çıkararak Koro'yu oynayan Kalo ile Galdo olduklarını gösterdi. İkili sahnenin sonuna kadar ağır adımlarla yürüdü ve aynı anda konuştu. Hırsızlar Cumhuriyeti, Caelius Lucarno tarafından yazılmış gerçek ve tarihi bir trajedi. Tanrılar ruhunu şad etsinler ve hepimize dost olarak ayrılmayı nasip etsinler. Kalabalık tezahüratlarla ve alkışlarla tepki verdi. Silvanus bir tebessüm edip Loki'yi ayağa kalkmaya çağırdı. Havada küçük nesneler uçuştu ama hepsi de sahnenin iki yanındaki duvarlara ve galerilere fırlatılıyordu. Tanrılar aşkına başarmışlardı. Yalnızca hoşnut bir seyirci kitlesi yanında getirdiği çürük sebzeleri ve çöpleri sahne dışında heba ederdi. Bu terinli seyircilerden gelebilecek en büyük saygı nişanıydı. Alondo ile Sabeta ölüm maskelerini çıkarıp Loki ile yan yana durdu, üçü birlikte eğilerek kalabalığı selamladı, sonra aynını yapmaları için Bernard ve Chantal'a yer açtı. Bunu Silvanus ile figüranlar takip etti. Yalnızca Alondo bir hayalet olarak kaldı. Moncrain kukuletasını başından geriye attı ve sahnenin ortasında durdu. Saygıdeğer Espara lordları ve leydiler diye duyuruda bulunarak tezahüratları bastırdı. Soylular ve dostlar, Moncrain Bulidazi tiyatrosu olarak asil hamimizin cömertliğinden büyük fayda sağladık. Hatta Lord'un Bulidazi'nin çalışmalarımıza yönelik tutkusu öyle büyük ki kendisi mümkün olan en dolaysız yardımda bulunmakta ısrar etti. Lord'un ve hamim Baron Bulidazi'yi sizlere takdim etmekten şeref duyarım. Moncrain rolünü dört dörtlük bir sahte şevkle oynamıştı. Loki dudaklarını yaladı ve Junkar Kurdi'nin de aynını yapacak kadar yürekli olması için dua etti. Donker fantasma pelerininin arkaya düşmesine izin vererek bir gece önce Sabeta'nın yazdığı sahte bir notla getirtilmiş, Bulidazi'nin pahalı takım elbisesini gözler önüne serdi. Kıyafet sanki onun ölçülerine göre dikilmiş gibi uyuyordu. Loki'nin kesin talimatları doğrultusunda Donker çalım satarak Moncrain'in az önce durduğu yere geçti. Moncrain ve kumpanyanın diğer mensupları aynı anda başlarını eğdi. Bu gelişmeye hazırlıksız yakalanmalarına rağmen figüranlar da çabucak hürmetlerini sundu ve kalabalığın ilk 10 kadar sırası onları taklit etti. Bulidazi'nin dostlarının ve tanıdıklarının oturdukları balkonlardan hayret bağırışları yankılandı. Bunu beğeni dolu kahkahalar ile alkışlar takip etti. Donker bir parmağıyla onları işaret etti ve yumruğunu zaferle havaya kaldırdı. Sonra Barones Ezrin Taim'in locasına doğru döndü, iki kolunu birden o tarafa uzattı ve fantazma maskesini çıkarmadan belini kırarak selam verdi. Bunun ardından tam da Loki'nin talimat verdiği şekilde arkasına döndü ve tez adımlarla kuşanma odasına yollandı. Kumpanyanın geri kalanı hep birlikte selam verirken kalabalığın büyük çoğunluğu az önce yaşananlar karşısında keyiflenmiş ve en azından şaşırmışa benziyordu. Çıkışlara doğru gürültülü bir itiş kakışın başlaması uzun sürmedi. Müzisyenler yine çalgılarına davrandılar. Kumpanya sahneden ayrılırken yalnızca geride kalmış birkaç sarhoş ve yüksek sesle öpücük isteyenler, özellikle de Chantal, Sabeta ve Alondo'dan tarafından rahatsız edildi. Loki kuşanma odasındaki figüranların yanından geçip onları geride bıraktı ve tel tacını başından çıkardı. Jean bir elini kaldırarak tekrar kafa sallayınca delikanlının içi öyle rahatladı ki neredeyse dizlerinin bağı çözüldü. Bunu Sabeta da gördü ve onu kolundan sıkıca tuttu. Donker'ın talimatları çabucak kuşanma odasına dalması, figüranların sahnede kaldığı o kısacık anda malzeme arabasına atlaması ve Jean tarafından bir çarşafın altına gizlenmesi yönündeydi. Loki delikanlının bir cesedin üstündeki boğucu karanlıkta sessiz sedasız yatmasını bekleyerek şanslarını zorladıklarını iyi biliyordu. Fakat başka çareleri yoktu. Donker narin illüzyonu bozmadan maskesini çıkaramayacağı veya tek bir kelime bile edemeyeceği için Buridazi'nin bir yaz meltemi gibi ortadan kaybolması gerekiyordu. Donker yan çizecek olursa Jean onu kafasına vurarak bayıltmaya çoktan hazırlanmıştı. ''Baron nereye gitti?'' diye sordu figüranlardan biri.
''Lordumun dostları onu almak için bekliyorlardı.'' dedi Jean. ''Baron'un ne kadar yoğun bir akşam geçireceğini herhalde tahmin edebilirsin.''
''Sıra geldi merasimci başına.'' diye fısıldadı Loki Sabeta'ya. ''Çabuk, beklemekten sıkılmadan önce. Senin de gelmemi ister misin?''
''Sanırım öylesi daha iyi olur.''
Loki planını özetledi ve genç kız gülümsedi. ''Bugün yaptığımız diğer şeylerden daha aptalca değil.'' Kuşanma odası Jenora'nın talepkar yönlendirmeleri doğrultusunda cübbelerini, maskelerini ve sahne malzemelerini toplayan, rahatlamış ve kanter içinde kalmış figüranlarla fıkır fıkırdı. Boşa harcanacak vakit yoktu. Figüranların ücretlerinin ödenmesi, sonra da alışıldık muhabbetler ve kadeh kaldırmalar olmadan yolcu edilmesi lazımdı. Ardından kumpanyanın eşyalarının paketlenmesi ve Nerissa Maloria tiyatro salonunu terk etmeden önce onunla buluşma yerine doğru yola çıkılması gerekliydi. Lakin bunlar başkalarının işiydi. Loki ile Sabeta kostümlerinin silahlarını çabucak çıkardı. O tür şeyleri sahne dışında sergilemeleri yasa dışıydı ve avluya koştular. Tekrar güneşe çıktıklarında oradan apar topar ayrılan seyircilerin son kalıntılarının arasından geçtiler. Yerlere saçılmış meyve kabukları ile bira birikintilerini açtılar. Balkon bölümüne uzanan merdiveni koşarak tırmandılar ve Baroness Ezrin Taim'in locasının önündeki bir çift muhafızla çarpışmaktan son anda sakındılar. ''Lady Ezrin Time'le görüşmeyi arzu ediyoruz.'' dedi Loki. ''Dün gece Buridazi'den aldıkları mühür yüzüğünü göstererek. Bizi Baron Buridazi yolladı.''
''Lady özel locasına oyuncu kabul etmeyecek.'' dedi muhafızlardan biri. ''Sizin...''
''Bekleyin.'' diye duyuldu merasimci başının sesi. ''Onları içeri alın ve bizi yalnız bırakın.'' Balkona çıkmalarına izin verilen Loki ile Sabeta merasimci başını trabzana dayanmış halde buldu. Ezrin Time sahneye ve Moncrain'den aldıkları ücret karşılığında avluyu süpüren işçilere bakmaktaydı. Baroness arkasına döndü ve iki kamorlu gerekenden daha fazla eğilerek onu selamladı. ''Eh'' dedi Ezrin Time, ''soylu hamini sahiden de canı istediği gibi gidip geliyor öyle değil mi? İkinci defa onu görmeyi beklerken karşımda kumpanyasının bir parçasını buluyorum.''
''Lordum Buridazi sizi istediğiniz gibi ziyaret edemediği için en içten özürlerini yolladı Lady'm,'' dedi Loki. ''Kendisi az önce sahneden ayrılırken tökezledi ve bileğini burktu. Hem de çok fena. Şu an merdiven çıkmayı bırakın, ayakta bile duramıyor. Mühür yüzüğünü habercileri olarak bize emanet etti ve iddiamızı doğrulamak isterseniz onu size...''
''Vay vay, bakıyorum da Baron Buridazi alışkanlıklarında pek dikkatli değil.'' ''Kaldır şunu çocuk, baronun yüzüğünü gözüme sokmana gerek yok. Onu daha önce de gördüm, lordun hala burada mı?''
Dostlarından bazıları olay çıkarmadan önce onu derhal bir hekime götürmekte ısrar etti Lady'm cevabını verdi Sabeta.
''Lordum epey acı çekiyordu ve arkadaşlarının dil dökmesine yeterince direnemedi.''
''Tatlı sözleri reddetmek Lord Buridazi'nin becerileri arasında yer almaz.'' dedi Ezrin Taim. Sabeta'yı Loki'nin isteyeceğinden daha büyük bir dikkatle süzerek.
''Ama yaralandıysa dostlarının bir kerecik olsun kafalarını kullanmalarını çok görecek değilim.''
''O, ah yani, lordum yarınki gösterinin ardından uygun bulacağınız bir vakitte misafiri olmanızı umuyor.'' dedi Loki. Bu riskli bir taktikti. Zira Lady Ezrin Taim'in teklifi küçük düşürücü bulma ihtimali vardı. Fakat Buridazi'nin halen yaşadığı ve dolu dolu bir sosyal takvim planladığı izlenimini güçlendirirse aldatmacalarına çok büyük katkı sağlardı.
''Anlıyorum.'' Ezrin Taim iki elinin parmaklarını göğsünün önünde bitiştirdi. ''Eh, ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Sizi de yanımızda görmeyi bekliyorum.'' Leydim dedi Loki, öyle buyurursanız tabii ki geliriz. Lakin biz altı üstü Lord'un Bulidazi'nin kumpanyasındaki birer aktörüz ve...
Lukaza dedi Barones, belki de Lord Bulidazi'nin kuzenin Vera'ya yönelik niyetlerini bilmedim intibasını bozma vaktim gelmiştir.
Ben Ezrin Taim ansızın bir şason dövüş duruşu takınsa ve onun kafasına tekme asa Loki ancak bu kadar şaşırırdı.
Gerçekte kim olduğumuzu biliyorsunuz dedi Sabeta akıcı bir imparatorluk terrincesiyle ve Loki'yi bir diğer lüzumsuz gevelemeden kurtardı.
Kontes Antonia bana merasimci başlığa kadar sosyal bir arabulucu olarak da itimat eder dedi Ezrin Taim aynı dille.
Gennaro büyüklerinin yakın kılavuzluğunu yitirmiş, seçkin ve genç bir Espara soylusudur. Davranışlarını bana bildirmeleri için hane halkının bazılarından yararlanmışlığım var. Deyim yerindeyse Gennaro arzuları konusunda bayağı açık sözlüymüş.
Espara'daki varlığımız size zorluk çıkarıyor mu Leydim diye sordu Loki, kendini Sabeta kadar soğukkanlı olmaya zorlayarak.
Yeterince ketum davrandığınızı itiraf etmeliyim, fakat etrafınızdaki daha geniş dünyanın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğunuzu söyleyemem.
Kadın bakışlarını Sabeta'ya sabitledi. Espara ile Kamor'un arasındaki bağların bir evlilik vasıtasıyla güçlenmesinin zararı olacağına inanmıyorum.
Tabii öyle bir şeye gerçekten niyetim varsa. Gennaro'nun gözünü boyamadım dedi Sabeta biraz sert bir üslupla. O buyurgan ve haddini bilmez bir adam. Fakat diğer tüm açılardan oldukça makbul, üstelik aynı sanatlara ilgi duyuyoruz.
Ailen Espara'daki ikametin sırasında müstakbel bir kocayı dilediğin gibi seçmene müsaade etti mi Verena?
Çünkü eğer öyle bir şey yaptılarsa bunu çok tuhaf bulurum. Sanırım ailenin tasarrufunda olduğunu unutuyorsun. Kaynaklarım hangi aileden olduğunu henüz bildirmiş değil. Fakat senden şu kadar da olsa dürüstlük bekliyorum. Beş kuledeki zümrelerden birine mi mensupsun?
Sabeta başını olumlu anlamda salladı.
Öyleyse siyasi sebeplerden ötürü başka biriyle evlenmeni isteyebilecek bir düke hizmet ettiğini pekala biliyorsundur. İstemese bile evlenebilmek için Nico Vante'nin iznine ihtiyaç duyacaksın. Tıpkı Gennaro'nun da Kontes Antonia'nınkine duyacağı gibi.
Ezrin Taim aldığını ovuşturup iç geçirdi.
Lord Bulidazi'nin özel hayatını yakından incelediğim için bana darılacak olursanız, lütfen tam da siz ikiniz ile Gennaro'nun hepimiz adına tertipleyebileceğiniz cinsten düşüncesizce ilişkilerin önüne geçmek için özellikle yetkilendirildiğimi hatırlayın.
İlişkimizi derhal başlatmak gibi bir niyetimiz yoktu dedi Sabeta. Birkaç yıl ağırdan almayı düşündük.
Öyleyse en azından bu konuda mantıklı davranmışsınız dedi Ezrin Taim. Fakat bir kadının karnı şişecek olursa sabırlı tanzimler çabucak bir tarafa bırakılabilir.
Fukara tesellisi çayı hazırlamayı her kadın gibi ben de bilirim diye belirtti Sabeta. Bir çocuğun getireceği güçlüklerden sakınmak üzere etraflıca eğitildim.
''Güçlük getireceğinden emin olabilirsin.'' dedi Ezrin Taim. ''Nasıl bir mazeret bulursan bul, o tür bir vukuatın Lord Bulidazi ile ivedi bir evliliği garantilemek için kasıtlı bir teşebbüs olduğunu varsayacağım. Şahsi güvenliğini asla tehdit etmem. Fakat mutluluğunu tehdit edeceğime kesin gözüyle bakabilirsin. Açık konuşabildim mi?''
''Kesinlikle Leydim.'' dedi Sabeta.
''Güzel.'' Öyleyse Lord Bulidazi'nin çatısı altına girene dek bu konuyu kapatalım. Şimdi kumpanyanız bugün iyi iş çıkardı. Azalmış sayınıza rağmen gösteriniz tatmin ediciydi. Olumlu bir rapor sunacağım ve yarınki katılımın bundan yarar göreceğini tahmin ediyorum. Artık Lord Bulidazi'nin bir figüran olarak sahnede boy gösterme hevesini yeterince aldığını farz edebilir miyim?
Korkarım Gennaro bir müddet hiçbir yerde boy gösteremeyecek dedi Sabeta. Yarınki iştiraki çok daha geleneksel olacak.
Bu da iyi. Herhalde onun yanına dönmeye can atıyorsundur.
Sabeta şevkle kafa salladı.
Öyleyse gidebilirsiniz. Lütfen çabucak iyileşmesi temennilerimi ona iletin. Tabii bundan böyle daha düşünceli davranması temennilerimi de.
Loki ile Sabeta izin istediler. Sonra da kuşanma odalarına doğru eski incinin avlusunu koşarak kat ettiler. Espara soylularının kendi istihbarat kaynakları, kendi planları ve beklentileri olabileceği ihtimalini göz ardı etmenin en büyük aptallık olduğunu yeni anlayan Loki'nin başı dönüyordu. Baroness Ezrintine bir konuda tahmin ettiğinden daha haklıydı. Loki sahiden de entrikalarında dış dünyayı küstahça ihmal etmişti. ''Sanırım bu hayatım boyunca dinlediğim en garip nutuktu.'' dedi Sabeta'ya. ''Demek sen de öyle düşünüyorsun.'' 68. Ayrımın sonu. Sayfa 633.